İnsan ve davranışı. Doğan Yüceloğlu. Dördüncü kaset A yüzü. Sayfa 81. Böylece ekranın sağ veya sol kısmına görüntü düşürerek beynin yalnızca sağ veya sol yarı küresine mesaj gönderme olanağı yaratılır. Corpus callosum kesilmemiş olsaydı, beyin bir yarı kürede elde ettiği bilgiyi diğerine hemen aktarabilirdi. Fakat deneysel durumda bir yarı kürenin bildiğini diğer yarı küre öğrenemez. Bazı ayrık beyin çalışmaları iki yarı kürenin çalışmasıyla ilgili hayret verici gözlemler yapma olanağı doğurmuştur. Bu gözlemler sonucunda beynin sol yarı küresinin konuşma ve yazma gibi dil davranışları üzerinde uzmanlaştığı anlaşılmıştır. Ekranın sağ köşesine bir kelime düşürerek sol yarı küreye uyarıcı gönderilirse denek bunu hem okuyabilir hem de söyleyebilir. Aynı kelime ekranın sol tarafına düşürülürse, parantez içinde, bu durumda beynin sağ yarı küresine giden uyarıcılar söz konusu olur, parantezi kapatıyoruz, denek ekranda yazılı olan kelimeyi söyleyemez. Sayfa 82. Denek ancak bu kelimeyi söylemesi yerine sadece tanıması istendiğinde başarılı olur. Demek oluyor ki sağ yarı kürenin dille hiç ilişkisi olmadığı söylenemez. Konuşma ve yazma gibi dilin hareketle ilgili kısımlarının sol yarı küreyle ilgili olduğu açıktır. Fakat bir kelimeyi tanıma ve anlama sağ yarı kürece de başarılabilir. Deneyler sol yarı kürenin dille ilgili işlevleri üzerine yüklediğini ve sağ yarı küreden dil açısından daha yetenekli bir durumda olduğunu göstermiştir. Okuma, yazma veya matematiksel işlem yapma gibi becerileri sol yarı küre daha uzmanlaşmış bir biçimde işleyebilir. Sağ yarı küre mekanda kendimizi yöneltmemizi, yapısal biçimleri ve yapısal örüntüleri tanımamızı ve müzik formlarını hatırlamamızı ve tanımamızı sağlar. İki beyin yarı küresi normal koşullar altında sürekli birbirleriyle iletişim halindedir ama her birinin farklı işlevi vardır. Bugün birçok psikolog sol yarı kürenin entelektüel, analitik, kritik düşünceden, sağ yarı kürenin ise mekanla ilgili artistik ve sezgisel algılamadan sorumlu olduğunu düşünür. Ne var ki böyle bir genelleme, beyin gibi son derece karmaşık işlevleri olan bir yapı için oldukça yetersizdir. Shannon, parantez içinde 1980, parantezi kapatıyoruz, adında bir araştırmacının bulguları sol yarı kürenin müzik kompozisyonunda kullanıldığını göstermiştir. Özellikle müzik kompozisyonunda verilen kararlar karmaşıklaştıkça sol beyin daha da işin içine girmiştir. Bu bulgulardan anlaşılabileceği gibi bir yarı kürenin tek tür bir işleme yüklendiğini söylemek doğru olmayacaktır. Diğer ayrık beyin çalışmaları başka yönlerde de hayret verici gözlemlere yol açmıştır. Bu sonuçlardan biri de ayrık beyin ameliyatı geçirmiş kimselerin bazı işlevleri normal beyinli kimselerden daha iyi yapabilmeleridir. Alan Berry ve Sperry adındaki araştırmacılar 1980 ayrık beyin ameliyatı geçirmiş kimselerin bir yarı küresine bir görev verirken diğer aynı anda diğer yarı küreye bir başka görev vermişlerdir. Ayrık beyinli kimseler iki işi aynı anda yapma türünden görevlere normal beyinli kişilerden daha üstün başarı göstermişlerdir. Bu gözlemlerden çıkan sonuç şudur. Normal beyin belirli bir görevi yerine getirirken o görevin türüne göre bir yarı küreyi ağırlıklı olarak kullansa dahi diğer yarı küreyle sürekli iletişim halindedir ve beyin bir bütün olarak çalışma eğilimindedir. Ameliyat sonucu iki bağımsız yarı küreye ayrılınca beynin bir bütün olarak çalışabilmesi ortadan kaldırıldığında her bir yarı küre kendi başına bağımsız olarak bir görevi diğer yarı küreden hiçbir karıştırıcı etki gelmeden başarabilmektedir. Sayfa 84. Diğer hayret verici bulgulardan biri de kadın ve erkek beyinleri arasındaki farklılıkla ilgilidir. Ladavas, Umilta ve Richie Bitti adlı araştırmacıların bulgularına göre kadınlar fotoğraflardaki heyecansal ifadeyi sağ yarı küreleriyle daha kolayca tanırlar. Erkeklerde ise sağ ve sol yarı küreler fotoğraflardan heyecansal ifadeyi tanıma bakımından bir farklılık göstermezler. Burada geçen fotoğraflar şekil 2-21 şeklinde düzenlenmiş. Fotoğrafların birinde bir erkek, altındaki yazı adam siyah kaşlar ve bıyık. İfadesi ise hafif birleşme ifadesi var. Fakat kaşları aşağıya doğru eğilmiş. Üstteki fotoğrafta ise yandaki fotoğrafta ise öteki taraftaki fotoğrafta ise bir kadın resmi var. Fotoğrafı var. Bunda da biraz dikkatli, daha ciddi bir ifadesi var. En üstteki fotoğrafta ise her iki fotoğrafın bir yarısı alınmış. Erkek fotoğrafı tarafında kadın yüzü, kadın fotoğrafı tarafında ise erkek yüzünün yarısı alarak birleştirilmiş. Şeklin baş değişikliği şöyle, altlığı daha doğrusu. Üstteki resim pertede görülen resimdir. Ne görüyorsunuz diye sorulduğunda ayrık beyin denekler, siyah kaşları ve bıyığı olan bir adam dedikleri halde iki resimden biri hangisini görüyorsun göster dendiğinde kadın resmini göstermişlerdir. Konuşmanın sol yarım kürenin göstermenin sağ yarım kürenin etkisinde olduğunu kanıtlayan bir delil de budur. Ana metinden devam ediyoruz. Bir başka gözlem, sağ ya da sol elin baskın olmasıyla ilgilidir. Genel olarak toplumun %2 ile 5'i arasında değişen bir oranı solaktır. Sağ elini kullananlarda sağ ve sol yarım küreler yukarıda anlattığımız türden bir işleyiş tarzı gösterdikleri halde sol elin baskın olduğu kişilerde iki yarı küre arasındaki bu fark kaybolur. Bu kişilerde her iki yarı küre birbirine eşit işlevler yapma yönidir. Bazı solaklarda ise sağ eli hakim olanlarda görülen yarı küre işleyişlerinin tam aksi bir tablo çıkar. Piazza 1980. Kişinin yapmakta olduğu davranışa göre o davranışın temelinde yatan beyin bölgesi faaliyet gösterir. Örneğin birey konuşurken sol yarı küre sağ yarı küreye göre daha aktif olur. Aynı birey mekan algılamasıyla ilgili bir faaliyete başlayınca sol yarı küredeki faaliyet azalırken sağ yarı küredeki faaliyet artar. Bu gözlemleri dikkate alan bazı bilim adamları bizim birbirinden farklı görevler yapan iki farklı beyin yarı küresiyle doğduğumuzu söylerler. Diğer bazıları ise bunun doğuştan olmadığını, kişinin gelişme devresindeki yaşantılarına ve elde ettiği becerilere dayalı olarak beyin yarı kürelerinin özelleşmiş işlevler geliştirdiklerini söylerler. Bu sorunun cevabını henüz bilmiyoruz. İleride yapılacak araştırmalarla açıklığa kavuşacak bir soru olarak şimdilik her iki yoruma da olasılık tanımak zorundayız. Akılda tutulması gereken en önemli konulardan biri şudur. Beyin tüm olarak çalışan bir sistemdir. Bazı beyin bölgeleri belirli işlevler için uzmanlaşmış olabilir. Fakat her bir bireyin işlemi beynin tümünü ilgilendiren bir olaydır. En basit beyin işleminin bile temelinde çok sayıda son derece karmaşık ilişkiler yatar. Beyni değişik yerleri birbirinden habersiz olarak çalışan birbirinden kopuk işlevler toplamı olarak görmek yanlıştır. Beyin her bölümü diğerleriyle ilişki kurmuş bir sistemdir ve bir bütün olarak çalışır. Bu bütünleşmiş bağlam içinde bazı bölgeler bazı işlevler konusunda uzmanlaşmıştır. Şimdi davranışımızı etkileyen bir başka sisteme, iç salgı bezlerine bakalım. Sinir sistemiyle ilgili çalışmalar ilerledikçe sinir sistemiyle iç salgı bezleri düzeninin ilişkisi açıklığa koşmaktadır. Alt ana başlık 8. İç salgı bezleri. Vücudumuzda iki tür salgı bezi vardır. Kanallı bezler ve kanalsız bezler. Kanallı bezler, duct, gland, ağızda salya oluşması, gözden yaş akması ve terleme durumlarında olduğu gibi belirli bir kanaldan salgılarını akıtan bezlerdir. İnsan davranışını önemli ölçüde etkilemediklerinden bu bezlerin işleyişleri psikologların pek ilgisini çekmez. Kanalsız bezlere iç salgı bezleri, ductless adını veriyoruz. Çünkü hiçbir kanal aracılığı olmadan salgılarını doğrudan kana boşaltırlar. İç salgı bezlerinin salgılarına hormon adı verilir. Hormonlar insan davranışını önemli ölçüde etkilediklerinden psikologlar iç salgı bezlerinin yapısı ve işleyişiyle yakından ilgilenir. Şekil 22'de iç salgı bezlerinin yerleri ve ürettikleri hormonlar gösterilmektedir. Bu şekilde açıklamak istiyorum. Şeklin başlığı şöyle. Kanalsız ve kanallı bezler, endokrin ve bu bezlerin salgıladığı hormonlar. Bir insan vücudu şekli var. Bunun üzerinde çeşitli organlar ve onlara karşı gelen hormonlar belirlenmiş. Şimdi bunu da çekip okuyorum. Beyinde hipofiz, büyüme hormonu, tirotrofin, TSH, adrenal, kortikotrofin, yani ACTH, gonadotropin yani FSH, LH ve prolaktin, antidiüretik hormon ADH ve oksitosin. Gırtlaklarda tiroid, tiroksin. Yine aynı bölgede paratiroid, parat hormon. Böbrek üstü bezlerinde, böbeğin üstündeki bir bez. Adrenaller, korteks, yani glukokortikoidler, mineral otikoidler, cinsel hormonlar, medulla, epinefrin ve norepinefrin, pankreas, insülin ve glukon, pankreasta mevcut bunlar. Dişi üreme organlarında oğur dişilerde, estrojen ve progesteron, erkeklerde, testislerde, testosteron. Devam ediyoruz. Hormonlar kana doğrudan karıştığında, hormonların etkisi bedende sınırlı bir yeri değil, daha yaygın bir alanı etkiler. Ayrıca hormonların etkisi kendini zaman içinde gösterir. Buna karşılık sinir sisteminde oluşan bir uyarılma, bedenin belirli bir bölgesini etkiler ve ortaya çıkan bu etki kendini hemen gösterir. Hormonlar kan yoluyla iç organlara, diğer salgı bezlerine ve merkezi sinir sisteminin belirli bölgelerine gider. Hormonun türü ve gittiği yere göre beden değişik tepkiler gösterir. Aşağıda 3 temel iç salgı bezini ve onların ürettiği hormonları inceleyerek hormon ve davranış arasındaki ilişkiye bir göz atacağız. Alt başlık: hipofiz bezi. Hipofiz bezine iç salgı bezlerinin orkestra şekli adı verilir. Hipotalamus yakınlığında yer alan hipofiz bezi, hipotalamusun denetimi altındadır ve çok sayıda hormon üretir. Bu hormonların bazıları salgı bezleriyle ilgili olmayan dokuları, bazıları ise diğer iç salgı bezlerini etkiler. Sayfa 86. Hipofiz bezinin 8 civarında hormon ürettiği saptanmıştır. Biz bunlardan birkaçını ele alacağız. Bu hormonlardan en önemlilerinden birinin adı antidiüretik hormondur. Kısa adı ADH'dir. Antidiüretik hormon hipotalamusta üretilir ve hipofiz bezinde depo edilir. Bu hormon böbrekleri etkiler ve onun etkisi altında böbrekler vücudun iç organlarından alınıp idrak kitlesine aktarılan su miktarını azaltırlar. Vücuttaki susuzluk arttıkça ADH miktarı artar. Normal koşullar altında kana sınırlı miktarda ADH girer. Bedendeki su miktarı artarsa kana verilen ADH miktarı artar ve hatta tamamen durur. Bu koşullar altında böbrekler bol miktarda suyu idrar torbasına aktarırlar. Böylece ADH bedendeki su miktarını koruyarak iç organların ve kanın fonksiyonlarını tam anlamıyla yapabilmesini sağlar. Oksitokin hipofiz hormonlarından bir diğeridir. Düz kasları etkiler. Çocuk doğururken kadınların iç rahim kaslarının kasılmasını sağlayarak bebeğin dışarıya doğru itilmesini sağlar. Doğuran annenin memesindeki süt bezlerinden süt akması da bu hormonun etkisi altındadır. Büyüme, gelişme ya da growth hormonu adından anlaşılacağı üzere çeşitli metabolik fonksiyonları etkileyerek hem kemik hem de kas gelişimini yön verir. Hormon az olursa gelişim durur ve birey cüce kalır. Büyüme hormonunun fazla olarak kana karışması genç yaştaki bireyin süratli ve aşırı boyatmasına yol açar. Yan başlık: tiroid bezi. Boğazda nefes borusunun ön kısmında bulunan tiroid bezi, tiroksin adı verilen bir hormon üretir. Tiroksin, bedenin metabolizmasını etkiler, oksijen kullanımını ve dolayısıyla vücut ısısını arttırır. Fazla miktarda tiroksin üretilirse hipertiroidizm adı verilen durum ortaya çıkar. Hipertiroidizm gösteren bir kimse hemen heyecanlanabilir, sürekli gergindir ve uyumakta zorluk çeker. Bunlara ilaveten zayıflama başlar, sürekli olarak terler, sürekli olarak susuzdur ve kalp atışında artma vardır. Tiroksin üretiminde azalma olursa hipotiroidizm adı verilen hastalık gözlenir. Hipotiroidizm gösteren bir kişinin bedensel ve zihinsel büyümesi durur. Hipotiroid yetişkinler çabuk ağırlık kazanır, kendilerini cansız hisseder ve çoğu zaman yorgundurlar. Yan başlık: adrenal, böbrek üstü bezi. Böbreklerin üst kısmında adrenal bezleri bulunur. Adrenal bezleri birden fazla hormon üretirler. Bunlardan davranışı önemli ölçüde etkileyen birkaçından söz edeceğiz. Kortizol hormonu, karaciğerdeki depolanmış şekerin serbest bırakılmasını sağlar. Böylece vücut anında gerekli enerji kaynağına sahip olur. Kortizolun sentetik olarak üretilmesine kortizol adı verilir. Ve değişik cilt hastalıkları, alerjik semptomlar ve artrit tedavisinde kullanılır. Kortizon kullanan kimselerin bazen depresyona girdiği görülmüştür. Bu gözlemlerden hareketle kortizol hormonunun akıl hastalıklarının gelişmesinde bir rolü olabileceği üzerinde durulur. Sayfa 87. Adrenal bezleri androjen ve estrojen adı verilen cinsiyet hormonlarında üretirler. Androjen erkeklerde, estrojen kadınlarda görülen bir grup hormon adıdır. Aslında hem erkeklerde hem de kadınlarda her iki hormonda üretilir. Ancak erkeklerde androjen ve kadınlarda ise estrojen daha baskındır. Bu hormonların dengesi bozulacak olursa bireyin görünüşünde ve davranışında değişiklikler gözlenir. Kadınlarda fazla miktarda androjen hormonu üretilirse sesleri kalınlaşır, yüzlerindeki tüyler sakala dönüşür ve memeleri küçülmeye başlar. Erkeklerde ise estrojen baskın olmaya başlarsa sesleri incelmeye, sakalları çıkmamaya, memeleri gelişmeye başlar. Cinsiyet değiştirmek isteyen kişilere geçmek istedikleri cinsiyete uygun hormon verilerek biraz önce sözünü ettiğimiz ikinci türden cinsel özelliklerin bireyde gelişmesi sağlanabilir. Adrenogenital sendrom adı verilen durumu gösteren kişilerde doğuştan erkeksi özellikler görülür. Bu durum hem erkeklerde hem de dişlerde gözlenir. AGS durumunu gösteren bir kızın cinsel organının dış görünümü erkek organını andırır. Böyle bir kız erkek çocuklarla oynamaktan hoşlanır. Diğer kızlara göre giyimlerine ve görünüşlerine daha az bir düşkündür. Epinefrin adı verilen hormon bireyin ani, acil durumlara tepki yapmaya hazırlar. Bir diğer adı adrenalin olan bu hormon kana karışınca kalp atışı ve dolayısıyla kan basıncı artar. Adrenalin kanı iç sindirim organlarından alır ve çizgili iskelet kaslarını yöneltir. Terlemeyi arttırır. Norepinefrin ya da noradrenalin adı verilen hormon adrenal salgı bezlerince üretilir ve sinaptik kavşaklarda bulunan biyokimyasal maddelerden biridir. Beyindeki ve sempatik sinir sistemindeki nöronlar arasında nöroelektriksel akımın akışını sağlayarak sinir sisteminin çalışmasında önemli bir rol oynar. Sayfa 88. Affedersiniz. 9. alt ana başlık sayfa 87. Davranış ve genetik. Sinir sistemi her insanda aynı şekilde mi çalışır? İnsanların çevreyi algılayışları, algıladıkları dış dünyaya tepkileri aynı mıdır? Bu tür sorular kişilerin doğuştan getirdikleri özelliklerle sonradan çevreden öğrenerek kazandıkları özelliklerin bir karşılaştırmasını yapmamız zorunluluklar. Kalıtıma bağlı kalıtsal özelliklerin ana babadan çocuğa geçişini inceleyen bilime genetik adı verilir. Yukarıda ifade edilen türden sorulara cevap vermek için son zamanlarda psikologlar genetik bilime ilgi göstermeye başlamışlardır. Psikologların bu ilgi sonucu ortaya davranışsal genetik adında yeni bir çalışma alanı çıkmıştır. Davranışsal genetik ilgilenen psikologlar zeka, akıl hastalıkları, kişilik türleri gibi davranış özelliklerinin kalıtımla ne derece ilgisi olduğunu araştırırlar. Kalıtımın davranışı etkileyip etkilemediği konusu psikoloji için yeni bir konu değildir. Psikoloji kuruluşundan beri kişinin doğuştan getirdiği kalıtımla ilgili davranış özellikleri de öğrenme sonucu ortaya çıkan davranış özelliklerini karşılaştırmış ve bazı genellemeler yapmıştır. Sayfa 88. Ne var ki bunun sistematik bir biçimde biçimsel olarak uygulanması davranışsal genetik alanının kurulmasıyla başlamıştır. Sivas Yarı Açık Cezaevinden kaçarak eşi Firdevs ile iki çocuğunu öldüren Mehmet Demirtaş bu davranışı doğuştan getirdiği özelliklerden dolayı mı yapmıştır? Sivas'ta bu haberi duyan Mehmet Demirtaş'ın komşusu Demirtaş ailesinden başka ne beklenir ki? Babası katildi, dedesi katildi. Tabii ki oğlu da katil olacak şeklinde konuştuğu zaman Mehmet Şah'ın davranışını ondaki genlere bağlamaktadır. Bu haberi Türkiye'nin başka bir yerinde okuyan kişi Mehmet Şah Demirtaş Sivas bölgesinin örf adetlerine göre hareket etmiştir diyorsa o zaman bu davranışı sonradan öğrenilen sosyal değerlere bağlamaktadır. Bu iki açıklama birbirine taban tabana zıttır. Davranışsal genetik çalışmaları, bu iki yaklaşım biçiminin hangisinin doğru olduğunu bulmaya yöneliktir. Değişik çalışmaların sonucunda ortaya çıkan bilimsel görüş şudur. Kalıtım, bireyin temel eğilimlerini ve davranışın alt ve üst sınırlarını belirler. Çevrenin getirdiği olanaklar, alt ve üst sınır arasında davranışın nerede gerçekleşeceğini saptar. Şöyle bir örnek verelim. Birey, 95 ile 110 arasında bir ZB yani zeka bölümü potansiyeli ile doğmuş olsun. Bu zeka potansiyeli bireyin kalıtım özellikleriyle belirlenmiştir. İyi çevre koşulları içinde disiplinip yüreklendirilerek büyütülmüş kişi 110 civarında bir ZB oluştururken kötü çevre koşulları içinde büyütülmüş kişi 95 yakınlarında bir yerde ZB yani zeka bölümünü gerçekleştirir. Böylece kalıtım bir alt ve üst sınır çizerek bir dağılım alanı belirler. Ancak çevrenin zenginliği, fakirliği, destekleyici veya engelleyici oluşu bu dağılım içinde zeka bölümünün nerede gerçekleşeceğini saptar. Yan başlık. Kromozomlar ve genler. İnsan bedeninden alınan bir hücrenin çekirdeği incelendiğinde kromozom denilen ve çift çift dizilmiş bulunan ufak parçacıklar görülür. Her bir hücrede 23 çift halinde 46 kromozom bulunur. Kromozomlar görünüşlerine göre X kromozomlar ya da Y kromozomlar adını alır. Büyükler X harfine benzer, küçükler ise Y harfine. İlk 22 kromozom çifti birbirine benzeyen X veya Y kromozomlarından oluşur. Fakat 23. çift birbirine benzer olmayabilir. Bu çift bireyin cinsiyetini belirler. Eğer 23. çiftteki kromozomların her ikisi de X kromozomu ise birey dişidir. Kromozomlardan biri X, diğeri Y ise bireyin cinsiyeti erkektir. Sayfa 89. Kromozomlar kalıtımın temel birimlerini hücrelerinde taşırlar. Kuvvetli bir mikroskopla incelendiğinde kromozomlarda gen adı verilen birimler görülür. Sayıları tam bilinmemekle beraber her bir kromozomda binlerce gen bulunduğu tahmin edilmektedir. Her gen deoksiribonükleik asit adı verilen ve DNA harfleriyle gösterilen bir kimyasal madde molekülüdür. Molekülün yapısı şekil 2.24'te görüldüğü gibi bir ip merdivenin kırılarak lezonlaşmış çift spiral biçimini andırır. Merdivenin dış kısmında şeker ve fosfat sıralamasından oluşmuş bir dizi vardır. Merdivenin basamakları baz çiftlerinden oluşmuştur. Bunlardan birincisi adenin, timin, ikincisi ise guanin, sitozin baz çiftidir. Bu merdiven basamakları rolündeki maddeler bireyin kalıtımsal özelliklerini belirler. Kalıtımla ilgili bilgilerin tümü merdiven basamaklarının diziliş biçiminde saklıdır. Hücre çoğalması sırasında kıvrık merdiven açılır, merdivenin basamaklarını oluşturan baz çiftleri bölünür ve çiftlerdeki bazlar birbirlerinden ayrılır. Tek başına kalan bazlar yeniden bir çift oluşturmak üzere hücre sıvısında bulunan karşıt bazlarla birleşirler. Bu aşama sonucunda DNA zinciri kendinin aynısını üretir. Bu üreme hücre sıvısından gerekli maddeleri alarak merdivenin basamaklarını aynı sırada ve aynı sırada çoğaltmakla başarılır. Bedendeki her bir hücre tamamen aynı genetik yapıya sahiptir. Hücre radyasyona tabi tutulursa veya doğal koşullar altında mutasyona uğrarsa hücrenin genetik yapısı bozulur. Mutasyona uğramış genler cinsel üreme hücrelerinde yer almadıkça gelecek nesillere aktarılmaz. Yalnız o bireyin gelişimsel yönünü değiştirir. Üreme hücrelerinde bir mutasyon olmuşsa gelecek nesiller bu değişimden etkilenir. İnsan hücresinde daha önce de belirttiğimiz gibi 46 kromozom bulunur. İnsanın üreme hücrelerinde bu sayı 23'tür. Erkeğin sperminde ve kadının yumurtasında 23 tek kromozom vardır. Yumurta döllendiğinde erkek spermindeki kromozomlar yumurtadaki kromozomlarla eşleşir ve döllenen hücrede 46 adet yani 23 çift kromozom oluşur. Kadının yumurtasındaki 23. kromozom her zaman bir X kromozomudur. Erkeğin sperminde ise X ya da Y kromozomu vardır. Sayfa 90. Rahim içinde olan ya da rastgele ortaya çıkan koşullar yumurtanın X türü ya da Y türü bir spermin döllenmesine yol açar. Döllenme X spermiyle oluşmuşsa 23. çift XX olur ve doğan çocuğun cinsiyeti dişi olur. döllenme yer spermili olmuşsa oğlan çocuğu doğar. Çünkü 23. çift X'ye yapısı gösterir. İnsan genleri henüz teker teker sayılamamaktaysa bir tek insan hücresinde 20.000 ile 120.000 arasında gen olduğu tahmin edilmektedir. Döllenen yumurtadan başlamak üzere insan bünyesinin her bir organının nasıl gelişeceğine ve yaşamının ilk anından ölünceye kadar her bir aşamada ne gibi özellikler göstereceğine dair bilgiler genlerde depolanmıştır. Genler saçımızın, gözümüzün, cildimizin rengini, kemiklerimizin uzunluğunu, kısacası bedenimizin tüm fiziksel yapısını etkilerler. Yan başlık, baskın ve altkın genler. Kromozomlarda olduğu gibi genlerde çiftler oluştururlar. Örneğin her bir birey hem anneden hem babadan saç rengiyle ilgili gen taşır. Bu genler bir çift oluştururlar ve kendi aralarındaki ilişkinin türüne göre bireyin saç rengini belirlerler. Bazı genler baskın yani dominant, bazı genler de altkın, resesif karakterdedirler. Gen çiftlerinde belirleyici olan unsur baskın ve altkın genlerin bir araya geliş şeklidir. İki baskın ya da bir baskın ve bir altkın gene sahip olan birey baskın genin, iki altkın gene sahip olan birey ise altkın genin özelliğini gösterir. Göz rengini alarak bir örnek verelim. Kahverengi göz rengi baskın, mavi göz rengi ise altkın bir geni ifade eder. Aşağıdaki tabloda kahverengi ya da mavi gözlü ana babanın çocuklarında oluşabilecek gen çiftleri görülmektedir. Bu tabloyu vermek istiyorum. A, B ve C olmak üzere 3 sütun var. A sütunu adı ana babanın ikisi de mavi gözlü. B sütunu ana babanın ikisi de kahverengi gözlü. C sütunu ana babanın biri kahverengi biri de mavi gözlü. Bu sütunlar da kendi içinde satır ve sütunlardan oluşuyor. Satırlar İki tane küçük M harfiyle ifade edilmiş alt alta. Sütunlarda yine aynı M harfleriyle iki sütun olarak düzenlenmiş. Bütün kombinasyonlar MM şeklinde yani mavi gözlü. B sütununda ise bunun gibi 3 sütun şey var, kendi tablo var, kendi içinde alt tablo demek bunlar daha doğru olacak herhalde. Birincisinde satırlar yine KK, sütunlar yine KK. Ve tüm kombinasyonlar KK olarak sıralanmış. Altında tamamen kahverengi gözlü olduğu yazılı. İkinci sütun satırlar yine KK, ikisi de K ve K. Fakat sütunlar bir sütun K, diğer sütun M. Kombinasyonlar KK'nın kombinasyonu KK, yanındaki KM. Alt satırda yine KK ve KM. K'lar büyük harfle, M'ler küçük harfle yazılmış. Burada da kahverengi gözlü olduğu ortaya çıkıyor. Alt tablo ise daha alttaki yine B sütununda satırlar büyük K ve küçük M. Sütunlardan birincisi yine büyük K ve ikincisi küçük M. Bileşimler KK, K ve M'nin birleşimi KM. Alt satır yine KM, son satır MM. Son bileşim MM. Altında da 175 kahverengi gözlü, 125 mavi gözlü. C üstününde ise satır 2 tablo var. Satırlar KK, KDK, sütunlar ise M ve M. Kombinasyonlar ise hepsi KM. Sonuç kahverengi gözlü. Alttaki tablo ise, alt tablo ise satırlar K ve M, sütunlar ise M ve M. Üst satır KM, KM, alt satır MM, MM. Bu da %50 kahverengi gözlü, %50 mavi gözlü. Ana metinden devam ediyoruz. Sayfa 91. Bu tabloda görüleceği gibi ana